Ayrım 17.
Anneannem Müslümandı. Onun ölümünden beri duymamıştım bu sözü. İçime bir sıcaklık bastı söyleyince. O halde yarı Müslümansınız dedi Stefan biraz mahcup. 1/4. Ama zaten Balkanlarda kim kimin nesi içinden çıkmak kolay mı? Hepimiz karışıp gitmişiz asırlardır. Neyin kavgasını yapıyoruz bir anlasa. Sabık adamların iktidar hırsından kaynaklanıyor kötülükler dedi Stefan. Hep böyle olmuyor mu? Bir deli çıkıyor dünyayı karmakarışık ediyor. Ve bizler de peşinden sürükleniyoruz koyun gibi dedi berber. Dönüşte gelirim saçlarım da uzamış olur dedi Stefan. Laflarız yine gülerek ekledi. İnşallah. Buralarda bir fotoğrafçı var mı? Karşı sırada 200 metre sonra bir şipşakçı var. Siz de Müslüman mısınız diye sordu berber. 1/4. Ana tarafından mı baba tarafından mı? Bir kadın tarafında. Dükkandan dışarı çıktığında başını kaldırıp tabelaya baktı. Berberin adını hatırlamak için adam güleç şişman yüzüyle el salladı Stefan'a. Karşı kaldırıma geçip 200 metre yürüdü. Eliyle koymuş gibi buldu fotoğrafçıyı. Çok çabuk iki vesikalık istedi. 10 dakika bile sürmez ama 2 adet olmaz. 8'lik almanız lazım dedi fotoğrafçı. Adamın çenesini eliyle hafifçe yana döndürüşünü, başını sağa erişini, resmini çekişini, arkasını dönüp bir takım işlemler yapışını ve sonra fotoğrafları makasla teker teker kesişini sabırla bekledi. Parasını ödedi, çıktı dükkandan. Resmine bile bakmadı. Berberin önüne bıraktığı arabasına yürüdü, biner binmez gazladı. Evine geldiğinde koşar adım çıktı merdivenleri. Pasaportçu adamı aradı. Resimler hazır, gel al dedi. Ertesi sabah saat 9'da elindeydi yeni kimliği. Baktı. Çok kısa kesilmiş açık kumral saçlı, burnuyla dudaklarının arası biraz fazla uzun, aydınlık yüzlü genç bir adamdı. Gözlerinde ince bir hüzün vardı. Adı Jovan Pilaviç'ti. Yayça doğumluydu. Jovan Pilaviç, Bosna'ya ne olur ne olmaz diye Stefan Stefanoviç olduğu zamanlarda sık sık giriş çıkış yaptığı kuzey kapısından girmek istemedi. Hiç üşenmeden memleketi yukarıdan aşağı kat ederek güneye indi. Bu yolu seçmemiş olsaydı Foça ve Vişgrad'dan kovularak yollara düşmüş ve Sarp dağları aşarken arkanın kaplanlarına yem olmuş kader yolcularına hiç rastlamayabilirdi. Siprit'e geçebilmek için dağ yollarında kızgın güneşin altında günlerce yol yürümüşlerdi. Zaman zaman otobüslerinden indirilip soyulmuşlar ve dövülmüşlerdi. Bazıları bu korkunç yolculukta can vermişti. Aralarında çok az sayıda 80 yaş civarında erkek vardı. Bir gruba yaklaşıp genç bir kadına "Erkekleriniz nerede?" diye sorma budalalığını gösterdi. Sanki bilmiyordu. 70 yaşın altındakilerin hiçbiri kurtulamadı dedi kadın. Onları ya öldürdüler ya da kamplara aldılar. İşte Jovan Pilaviç'i bekleyen bu kampların esirleriydi. Onları görmeye, onlarla konuşmaya, durumlarını dünyaya ilan etmek için seslerini duymaya gidiyordu. Belki Nimeta'ya da rastlayıverirdi bu arada. Bir başka kadın yaklaştı yanına. Siz Sırp değilsiniz değil mi? Dedi. Hayır. Hemen anladım bunu, dedi kadın. Yanıtlayamadı Stefan. Adı ve yüzü değişmişti ama içindeki değişim henüz tamamlanamamıştı ve gözlerine de vuruyordu demek ki. Oysa ona kimliğini getiren, başının belaya bulaşmasını istemiyorsan Sırp gibi düşünmeye başla, açık verme demişti. Ne olup olmadığını bitkin bir yaşlı kadın bile anlayabiliyordu bir bakışta. Bu kötüydü işte. Kadın fısıltılarla bir şeyler söylüyordu Stefan'a. Tanımadığınız kimselere böyle açılmanız doğru değil, başınıza dert açabilirsiniz diye uyardı Stefan. Ah nerede o günler, ölümü iple çekiyorum dedi kadın. Keşke ölseydim de yapılanları görmeseydim. Önce kocalarımızın, oğullarımızın derilerini yüzdüler, sonra da intihar edemesinler diye ellerini ayaklarını kesip ölmeye bıraktılar. Yaralarına sinekler, arılar kondu, kimi acıdan çıldırdı, kimi hemen öldü, kimi... Hey sen ne konuşuyorsun bu karılarla? Bir Sırp polisi dikiliyordu karşısında. Yollar nasıldı diye sordum. Geç şöyle geç. Stefan sınırda kimlik kontrolü yapan Sırp polisinin kendine bir sorun çıkaracağını sanıyordu ama yanılmıştı. Herkes Bosna'dan kaçmaya bakıyor. Sen neden ters yöne gidiyorsun diye sordu polis. Savaş başladığında Zagreb'de görevliydim. Ben Bosnalıyım. Ailemin yanında olmak istiyorum dedi Stefan. Nereye gideceksin? Saraybosna'ya. Ne kadar kalacaksın? Kesin dönüş yapıyorum. Eşyaların bunlar mı? Elindeki çantaya ve küçük valize bakıyordu polis. Evet. Kesin dönüş için bütün eşyan bu mu? Bekar adamın eşyası ne olacak? Koltuk takımlarını taşıyacak halim yoktu ya. Zevzeklik etme dedi polis. İstersem seni hiç sokma. Elbette ama bundan patronum hiç hoşlanmayacaktır dedi Stefan. Patronun kimmiş bakalım? Miteviç. Ne? Polis şaşırmıştı. Miteviç senin nereden patronun oluyormuş? Ben televizyoncuyum. Belgrad televizyonu için Bosna'da çekimler yapacağım. Geç şurada bekle dedi polis. Elinde kimlikle derme çatma barakaya girdi. Stefan az ilerideki banka oturdu. Güneşin altında beklerken her tarafı dökülen toz içinde bir otobüs daha durdu az ileride. İçinden yüzleri ifadesiz perişan insanlar döküldüler. Küçük bir çocuk ağlamaya başladı. Bir başka polis çocuğun anasına "Sustur şunu!" diye bağırdı. Kadın çocuğu kucağına aldı, salladı, öptü, kokladı, kulağına bir şeyler fısıldadı. Çocuk susmuyordu. Polis çocuğu kadının kolları arasından hızla çekerek aldı. Parmaklarıyla burnunu sıktı, sıktı. Çocuğun nefesi kesildi. Annesi bacaklarının bağı kesilip yere düşerken çocuk yine bağırmaya başladı. Polis çocuğu duvara doğru fırlattı. Çocuk duvara çarpıp yere düştü. Hiç sesi çıkmadı. Kimse kıpırdamıyordu. Kimse müdahale etmiyordu. Hepsi çok alışık oldukları bu sahneleri bir kez daha yaşıyorlardı o kadar. Anne yerde yatıyordu hala. Bir başka kadın koşup başını dizlerinin üstüne çekti annenin. Kimse çocuğun yanına gitmeye cesaret edemiyordu. Stefan oturduğu yerden kalktı, çocuğa doğru yürümeye başladı. Pilaviç diye bir ses duyuldu. Hiç oralı olmadı Stefan, yürümeye devam etti. Pilaviç, Jovan Pilaviç. Stefan döndü baktı. Demin onu sorguya çeken polis bağırıyordu avaz avaz. Pilaviç, kendi işinle mi ilgilenmek istiyorsun, Türk piçiyle mi? Ne bağırtıyorsun beni böyle? Çocuk öldü mü diye bakacaktım dedi Stefan. Öldüyse öldü, sana ne? Doğru, bana ne dedi, geri döndü. Polis elinde kimlik, suratında hınzır bir ifade öylece dikiliyordu. Miteviç Türk piçleriyle ilgilenmeni istemedi senden herhalde. Alabilir miyim? Tamam mı işim? Elini uzattı kimliği almak için. Acelen var galiba. Var dedi Stefan. Al bakalım Jovan dedi polis, yüzünde o yalışık ifadeyle. Bir an karşı karşıya durdular. Yüreği ağzına geldi Stefan'ın. Elini uzattı, parmakları sert kartona değdi. Çekip aldı kimliği. Arkasını dönüp gitmeden önce, "O çocuk, o yerde yatan oğlan Türk değil." dedi. "Boşnak o." Bosna'nın Sırp kuşatması altında olmayan bölgelerine geldiğinde, sol postalını ayağından çıkarıyor, postanın tabanındaki keçeyi kaldırıp, altından esas gazeteci kimliğini buluyor, onun yerine Jovan'ın kimliğini, üstüne de dikkatle keçeyi yerleştirip, postalı tekrar ayağına giyiyordu. Saraybosna bir cehennemdi. Bazen nerede olduğunu bile anlayamıyordu Stefan. Bütün yollar barikatlarla kapalıydı. Sokakların ortasında devamlı bir şeyler yanıyordu. Yol kenarında cesetler yatıyordu. Her an bir silah patlıyor, bir bomba düşüyor, bir makineliden boşalan kurşunlar bir anda yağmur gibi yağıyor, sonra etrafa bir süre bir ölüm sessizliği siniyordu. Bir zamanlar Nümetay'la sevişirken oturduğu Ali Paşa Napolya'da bina delik deşikti. Hasar görmemiş tek bir yer yoktu. Buna rağmen yaşam devam ediyordu şehirde. İnsanlar sokaklardan koşar adım geçiyor, bir yerden bir yere gidiyor. Artık raflarında çok az mal kalmış dükkanlara sırf yaşama sarılmak için uğradıkları iş yerlerini koşuşturuyorlardı. Gençler kahvelere, barlara doluşup müzik dinliyorlardı. Aşksa her zaman olduğu gibi dolu dizgindi ve ölüme meydan okuyordu. Saçakların altına sığınan gencecik insanlar çoğu kez sarmaş dolaş el eleydiler. Stefan kan ve ölüm kokan sokaklardan geçip duvarları delik deşik olmuş bir otelin kapısından içeri kendini attığında içerideki sıradanlar gerçekten şaşırdı. Dışarının telaşından eser yoktu içeride. Uzaklarda bir yerden müzik sesi geliyordu. Sesin geldiği yöne yürüdü. Karanlık izbe bir bardı burası ve piyanonun etrafına sıralanmış birkaç kişi ellerinde saksafonları, baterileri, trompetleriyle caz yapıyorlardı. Nimetay'la buraya hiç gelmemişler miydi acaba, hatırlayamadı. Bara gidip bir içki istedi. Fiyatı duyunca kulaklarına inanamadı ama olan olmuştu bir kere. Çaresiz ödedi fahiş fiyatı, yudumlamaya başladı bir daha içmeye o anda tövbe ettiği 25 dolarlık viskisini. ''Burada yenisiniz galiba'' dedi barmen. ''Evet, gazeteci misiniz? Bildiniz. Medyacılardan başka kim gelir ki buraya? İnsan kendi arzusuyla cehenneme gider mi hiç?'' dedi barmen. ''Haklısınız. Ne taraftansınız?'' ''Zagreb.'' Konuşmak istemiyordu Stefan. Kısa kesik yanıtlar veriyordu ama barmen sinek gibi yapışmıştı. Niyeti müşterisine derdini döktürüp bir ilişki daha içirtmekti belki. Adamdan kurtulmak için tuvalet ne tarafta diye sordu. İleride solda dedi barmen. Stefan kalktı tuvalete yürüdü. Tuvalet boştu. Yine kimliğini değiştirmesi gerekiyordu. Eğildi postalının bağcığını çözdü. Ayağını çıkardı içinden. Keçeyi kaldırdı. Kimliği aldı. Yerine diğerini koydu. Tam durulurken arkasında bir çıtırtı işitti. Kıpırdama, kal öyle. Kalın bir sesti bu. Öylece kaldı. Elinde ne var? İnsanın tuvalette elinde ne olur dedi Stefan. Sustuğu anda kıçına bir tekme yedi ve öne doğru yuvarlanıp başını duvara çarptı. Düşerken kimliğini kemerini kenarından pantolonunun içine doğru itti. Madem cevabım bu, elindekini şimdi sana yedireyim de gör, dedi kalın sesli kaba aksanlarda. Düştüğü yerden karşısında bir polis görmeyi bekleyerek doğruldu Stefan. Ama karşısında polis, molis ya da jandarma değil, siyahlar giymiş iri yarı bir herif vardı. Resmi bir kişiliği olmadığı belliydi. Ayakkabının içinde ne arıyordun? Yanıtlamadı Stefan. Paranı oraya sakladın değil mi aptal herif? Şimdi karşı karşıya duruyorlardı ve Stefan bu ayıyı tepeleyebilir miyim diye hesap yapıyordu kafasında. Herifin parasını peşinde bir serseri olduğunu anladığı anda hiç rahatlamıştı. Pabucuna değil, kıçına saklasan ben yine alırım paranın kokusunu dedi adam. Elinde bir sustalı ışıldadı. Ve nerene sokarsan sok o parayı almasını da bilirim. Uçlan bakalım. Stefan yan cebinden cüzdanını alıp paraları çıkarttı. Cebindekini değil, postalındaki paraları uçlan ulan, dedi adam. Yerde duran postalı aldı, ters çevirip silkeledi. İçinden kirlenmiş bir kimlik düştü postalın. Ayağının ucuyla çevirdi yerdeki kimliği. Vay vay vay, hırpmış beyimiz. Hırvat, dedi Stefan, Sırp zannedilmekten korkarak. Hırp, Sırvat, Sırp, Hırvat. Hepiniz aynı bokun soyusunuz ulan. Hiç farkınız yoktur birbirinizden. Aslında doğru söylüyor ayı diye geçirdi içinden. Çıkar öteki ayağdaki postaldan. Kurulmuş makine gibi aceleyle postalını çıkarıp adama uzattı Stefan. Sağ postaldaki kimlik bile düşmedi. Kurbanının elindeki paraları çekip aldı ve cebine tıkıştırdı adam. Yerdeki kimliği de alıp helaya attı. Peşimden gelirsen geberirsin. 10 dakika içeride kal dedi Stefan'a. Kapıyı vurdu gitti. Stefan hemen helaya koştu. Suların içinde yüzen kimliğini aldı. Kurulamak için bir havlu arandı. Bulamadı. Tuvalet kağıdı bile yoktu. Silkeledi durdu kimliğini. Sonra postallarını giydi ayağına. Islak kimliği boş cüzdana, cüzdanı da cebine sıktı, çıktı tuvaletten. Barda hala caz çalıyordu müzisyenler. Nimetay ile birlikte sık sık dinledikleri bir parçayı çalıyorlardı. Acaba ne yapıyordu şimdi? Evde miydi, işte miydi? Otelden çıktı. Yıkılmış, perişan şehirde bir süre daha boşu boş dolaştı. Sevgilisiyle sık sık gittikleri Holiday Inn, ön camları sürekli kırılmış olmasına rağmen yabancı gazetecileri barındırdığı için koruyabilmişti kendini. Tepeden bomba yememişti ama Bristol Oteli baştan aşağı yanmıştı. Saraybosna'nın meşhur Yunus'i, mavi camlı ikiz gökdelenleri Momo ile Uzeyir'de perişan haldeydiler. Kentin değişik kökenlerinin bir sembolü olan ikiz binalardan hangisinin Müslüman Uzeyir, hangisinin Hristiyan Momo olduğunu çıkaramadıkları için Sırplar her ikisini de insafsızca bombalamışlardı. O güzelin postane binası, müzeler, hukuk fakültesi, tiyatro binası. Stefan boğazında bir yumru hayalet gibi dolanıyordu enkazın içinde. Sonra küçük bir ümidin peşinde o Sobodjenje gazetesinin bulunduğu gökdelenin hala yerinde olması için dua ederek o yöne doğru gitti. Şanslıydı. Gazete çalışanları başka yere taşınmak zorunda kalmamışlardı. Binanın üst katları harabeye dönmüştü ama çalışanları yerin altına inmiş çıkarmaya devam ediyordu gazetelerini. Danışmadaki kişiye Rasim'i görmek istediğini söyledi. Rasim'e yukarı çıkması için haber gönderildi. Biraz sonra Rasim gözüktü. Kocaman göbeğinden eser kalmamıştı. Avrutları çökmüştü. Buyurun dedi Rasim. Beni niye görmek istediniz? Rasim ben Stefan. Kim? Stefan Stefanovic. Stejo tanımadın mı? Aa Stejo bu ne hal böyle değişmişsin. Doğrusunu istersen sen de değişmişsin dedi Stefan. Keşke senin gibi değişseydik biz burada kalanlar dedi Rasim. Bizi savaş vurdu oğlum. Sen 10 yaş gençleşmişsin. Ne oldu aşık mı oldun? Ben Sırp oldum dedi Stefan. Hemen çömelip sol postalını çıkardı ayağından. Eline öteki kimliğini aldı. Rasim şaşkın şaşkın baktı kimliğe. Yürü dedi. Orta yerde olmaz böyle işler. Yürü aşağı inelim. Akşam gazeteden ayrılırken kendini çok iyi hissediyordu Stefan. Müslüman boşnakların toplandığı temerküz kamplarına nasıl girebileceğine dair planları en ufak ayrıntısına kadar gözden geçirmişlerdi. Tam zamanında gelmişti aslında, bundan iyi bir zamanlama olamazdı. New York'ta basılan Newsday gazetesinden bir muhabir bu kamplara gidip esirlerle görüşmek üzere Bosna'ya gelmişti ama izin alamamıştı. Guardian gazetesi de bir muhabir yollamıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali'ye Amerika'dan büyük bir baskı yapılmaktaydı. Butros Gali ister istemez Sırpları sıkıştırmaya başlamıştı. Bu kampların daha uzun bir süre gözlemcilerden gizlenmesi imkansız bir hale geliyordu. Kampları gezmek için orada bulunan yabancı gazeteciler belki de yanlarında bir Sırp gazeteci çevirmenle birlikte başvururlarsa izin daha kolay çıkardı. Rasim gerekli tüm ipleri çekip bu işi kotaracağını söylüyordu. ''Bu işi başarabilecek misin Rasim?'' diye sıkı sıkı sormuştu Stefan. ''Evet'' demişti Rasim. ''Seni Zlatko'yla tanıştıracağım.'' ''O da kim?'' ''Sana çok yardımı dokunacak biri. Saraybosnalı bir avukat. Aylardır kamplarla ilgili delil ve bilgi topluyor. Onun bugüne kadar edinebildiklerini, senin Sırp kimliğini de eklersek çok başarılı bir çalışma başlatabiliriz. Yeter ki sen gerçek kimliğini ortaya çıkarabilecek bir budalalıkta bulunmamaya söz ver. Biz ne pahasına olursa olsun seni hiç olmazsa bir iki kampa sokmayı başarırız.'' Kimliğini ortaya çıkarabilecek budalalıktan uzak durmak, Nimeta'ya bulaşmamaktan geçiyordu. Stefan kararlıydı onu aramamaya. Ama ne zaman aynı kararla Bosna'ya veya Yugoslavya'nın bir başka cumhuriyetine gitse, kader ağlarını örüyor ve onları bir araya getiriyordu. Son ayrımalarında, ''Biz ne dersek diyelim bilmediğimiz bir güç bizi sürekli buluşturuyor.'' demişti Nimeta. Stefan, Joman kimliğiyle Sırp kuşatması altında olan bölgede Müslüman bir ailenin boşaltmış olduğu bir dairenin arka odasına yerleşti. Rasim, postal operasyonunu çok tehlikeli bulduğu için gerçek kimliğini almıştı Stefan'ın elinden. ''Bizim tarafa geçtiğinde gelir kimliğini alırsın, bunu evinde veya üstünde bulurlarsa seni hemen gebertirler.'' demişti. ''Sen şimdi Sırp tarafına geç ve başvurunu yap, biz hazır olunca sana haber uçuracağız.'' Stefan sürekli yanan ve sürekli ölüp ölüp dirilen bir şehrin ortasında kişiliksiz ve tedirgin bekledi. Yaklaşık bir 10 gün sonra geldi haber. Ekmek almaya gittiği fırında fırıncı aldığı ekmeği elinden çekti. ''Bu bayat, şunu alın.'' diyerek bir başka ekmek tutuşturdu eline. Koşa koşa evine döndü. Ekmeğe sarıldığı gazetede bir not vardı. ''10 Temmuz için başvuru yap.'' Hemen banyoya gitti. Başvuru yapmak üzere basın bürosuna gitmek için tıraş olacak ve hazırlanacaktı. Aynaya bakınca dondu kaldı. Saçları uzamaya başlamıştı ve dipler kendi renginde çıktığı için kafası alacalı bulacalı bir renk almaktaydı. Başına böyle bir şey gelebileceğini hiç düşünmemişti. Saçını bir kere boyadı mı hep öyle kalacağını zannetmişti. Şimdi eczanelere gidip saç boyası mı alacaktı? Kim bilir onu ne zannederlerdi? Hadi ne zannedeceklerine boş versin. Saç boyası alması dikkati çekmez miydi? Neden yanında bir kütük boya getirmeyi akıl edememişti? Ama ya sınırda saç boyalarını bulsalardı torbasında? Ben çıldırıyorum dedi aynadaki aksine. Paranoya geçirmeye başladım. Kendime gelmeliyim. Kimse benden şüphelenmiyor. Saçımı boyamam kimsenin umurunda değil. Üstelik saç boyasını nereden bulacağım? Ekmeğin zor bulunduğu şehirde. Şimdi bu saç işini hemen halledip başvurumu yapmaya gitmeliyim. Uzayan saçlarını makasla kırptı, kafasını sabunla güzelce köpürttü, kalan saçları usturayla kazıdı, duruladı. Yine aynaya baktığında Yul Barner'ın gençliğiyle göz göze geldi. Aynadaki aksine göz kırptı ve ''Hadi bakalım Jovan Brainer Plavich'' dedi. ''İş başına.'' Sonra sakin sakin küçük valizini topladı ve evini terk etti. Rasim sözünü tutmuş, Zlatko'yla iyi hazırlanmıştı. Yabancı gazetecilerin de kendilerine katılmalarını beklediler ve Stefan ilk ziyaretini 10 Temmuz'da Manyaka kampına yaptı. Bu kamptaki esirlerin elleri arkalarında zincire vurulmuştu. Sıskacık boyunlarının üstünde 0 numara kazınmış kafaları, tarifsiz bir elem ve korkuyla bakan, yuvalarından fırlamış gözleri, teker teker sayılan kaburga kemikleriyle tarih öncesi hayvan iskeletlerine benziyorlardı. Gardiyanlar ellerindeki lastik sopaları ara sıra avuçlarında şaklatarak ve sürekli sallayarak her an dayak yemeye hazır olmalarının işaretini veriyorlardı adeta. Stefan, Sırp kimliği taşıdığı için nöbetçiler onu rahat bırakmış, Amerikalı ve İngiliz gazetecilerin peşine düşmüşlerdi. Stefan öğrenebileceği her şeyi süratle öğrenmeye çalışıyordu ama bu insanlar öylesine korkuyorlardı ki hiçbiri ona güvenemiyordu. Stefan'ı durumlarından şikayet edip etmeyeceklerini kontrol için yollanmış bir ajan sanıyorlardı ama aralarından bir tanesi "Baksana, biz zaten ölmüşüz," diye seslendi. "İstersen casus ol, umurumda değil. Gerçekleri mi istiyorsun? Al işte, söylüyorum." Hemen yanına seyirtti Stefan. Buraya Banja Luka'dan sürülmüşlerdi. Hayvanların taşındığı davar vagonlarına kadın, erkek, çoluk çocuk tıkış tıkış bindirilmişler. Hayvan pisliklerinin üstünde aç susuz getirilmişlerdi. Kadınlara ve çocuklara ne olduğunu bilmiyordu. Bu kampta bulunan erkeklerin ellerindeki zincirler uyurken bile çözülmüyordu. Geceleri beton zeminde üst üste yatıyorlardı. Nispeten sağlam olanlar, romatizma sancıları çekenlerin ve kalp sorunu olanların altına yatıyorlardı geceleri, hastalar üşütmesin diye. Ama artık pek sağlam kalmamıştı aralarında. Hepsi bir deri bir kemiktiler. Osmanlı'dan beri üç milletin, Boşnakların, Hırvatların ve Sırpların iç içe yaşadığı bölgelerin Müslümanları bir yığın insan iskeleti halinde zincire vurulmuşlardı. Günde üç öğün yemek yer gibi günde üç fasıl dayaktan geçiriliyorlardı. Stefan, Manyaka'dan sonra Omarska ve Kiratern kamplarına da girmeyi başardı. Omarska kampında Banja Luka'nın doğusuna düşen Priedor kentinin tüm ileri gelenlerini, aydınlarını, entelektüellerini ve sanatçılarını toplamıştı Sırplar. Onlara insan onuruna yakışmayacak davranışlarda bulunarak manevi işkence de uyguluyorlardı. Kamp yeri artık kullanılmayan bir maden işletmesiydi. Hayvanlar gibi mazgal demirlerinin arkasına yığılmış boşnaklar, bulundukları yerde tuvalet olmadığı için ihtiyaçlarını çaresizlikten oldukları yere yapmak zorundaydılar. Keskin bir asit kokusu kampa yaklaşanların gelsini yakıyordu. Demir parmaklıkların arasından dışkı ve sidik sızıyordu dışarı. Kiratern ise eski bir seramik fabrikasıydı. Buraya tıkıştırılan esirler her türlü işkenceyle birbirleri hakkında bilgi vermeye zorlanıyorlardı. Bosna halkının özellikle milis güçlerini destekleyenleri ve savunmada hizmet vermiş olanları seçilerek akıl almaz işkencelere tabi tutulduktan sonra öldürüyorlardı. Stefan bazen canını tehlikeye atma pahasına gerçeği söyleyerek esirlerden her şeyi öğrenmeye çalışıyordu. Yanlarından ayrılmayan nöbetçileri uzaklaştırmak için bir yöntem geliştirmişti. "Bakın kardeşim," diyordu. "Siz yanımızdan ayrılmadıkça bu yabancı gazeteciler esirlerin konuşmaya korktuklarını zannediyorlar. Şöyle biraz beri durun. Tercümanlık yapacak olan ben değil miyim neticede? Nasıl olsa her söyledikleri şeyi çevirecek değilim. İdare edeceğim elbette. Bu bizim hepimizin davası. Büyük Sırbistan davamız bu." Nöbetçiler az öteye gidiyorlardı ama esirler o kadar büyük bir korku içindeydiler ki ayakta zor duran kemik yığınlarıydılar. Sadece gözlerinden okunabiliyordu yaşamakta oldukları vahşet. Gerçeği anlatabilecek cesareti ya da gücü olan çok az çıkıyordu aralarından. Ona da razıydı Stefan. Kamp ziyaretlerinden sonra 3 gün 2 gece hemen hemen hiç uyumadan çalışmışlardı. Konuşmaları tercüme etmişler, çektikleri filmleri monte edip seslendirmişler, çeşitli ajanslara yollamışlardı. Dünya, Cumhurbaşkanı İzzet Begoviç'in Birleşmiş Milletler'in Bosna elçisi Mehmet Sacir Bey'in çırpınmalarına kulaklarını tıkamış, dosyalanıp gönderilen delillere gözlerini yummuş gibiydi. Bu gidişe dur diyebilecek yegane güç olan Batı devletleri, inanılmaz bir umursamazlıkla yanı başlarında olup biten insanlık dışı uygulamayı görmezden geliyorlardı. Ama bu kamplardan görüntüler uluslararası televizyonlarda gösterilmeye başladığı zaman dünyada bir kıpırdanma oldu. Sanki dünya liderlerinin vicdanına giden tek yol televizyon ekranlarından geçiyordu. Onca uyarıya, anlatmaya, yalvarmaya, dosyaya, delile kulaklarını tıkayan adamlar televizyon programlarını seyredince olup biteni ilk defa duyuyormuş gibi şoka girdiler. Cumhurbaşkanlarının elçilerin yapamadığını televizyon yayını yaptı Stefan. "Hepinizin eline sağlık," dedi Rasim. "Mitterrand, Bosna Cumhurbaşkanı'nı makamında ziyaret etmeye karar vermiş. Sırplar ister istemez havaalanındaki kuşatmayı kaldırmak zorundalar şimdi."